Ayrım 27.
Rusça dedi. Dostlarımı gömmeme yardım eder misin? Onları bu halde bırakamam. Elbette ederim ama zaman kazanmak isteyen sendin Tebitko dedi Rusça. Küçük oğlan atından indi, yere yattı ve kulağını toprağa dayadı. Nal sesleri var dedi ayağa kalktığında. Bana bunu handa kalan bir türkü öğretti. Sen de denemek ister misin? Hayır, sana inanıyorum. Bizi hemen o gizli mağarana götür Sejo, dedi Tivirtko. Sejo tekrar atına bindi. O önde, annesi ve babasını tanıyan yabancı arkada dağlara doğru ilerlemeye başladılar. Sejo haç çıkartmasını biliyor mu Rüşiça, diye sordu Tivirtko. Hayır. Ne olur ne olmaz, ona bir an evvel öğretsen iyi edersin, dedi Tivirtko. Ben Bogomil'im, haç çıkartmayız biz, dedi çocuk. Ne olduğunu biliyorum oğlum. Ama ukalalık etmeyin hiç sırası değil dedi Tivirtko. Elini göğsünün üstünde soldan sağa yukarıdan aşağı gezdirdi. Bak yakalanırsak böyle yapacaksın. Vaftiz edildiğinde söylersin emi. Bu belaya atlayana kadar koyu bir katoliksin sen. Ben ne haç çıkartırım ne de yalan söylerim dedi çocuk. Babanın burnundan düşmüşsün Sejo dedi Tivirtko. O dik kafalı, inatçı, düşünmeden konuşuveren Stefan'ın oğlusun sen. Yabancının sesi o kadar sevecendi ki çocuk iltifat mı işitiyor yoksa azar mı içinden çıkamadı. Tivirtko, Rusça ve küçük Stijan'ın dağlardaki maceraları tahminlerinden çok daha uzun sürdü. Haçlılar kışı geçirmek için Bosna'ya uzanan yolun üzerindeki Hum köyüne yerleşmişlerdi. Mahsul bol, hava ılımlı, kızlar ve kadınlar güzeldi. Köylüler sevgili dinlerinin bekası için yola çıkmış bu askerlere her türlü misafirperverliği gösteriyordu. Doğuda yayılmakta olduğunu bildikleri başka bir inancın aralarına sızmasını, kendi topraklarına yayılmasını önlemek için savaşacak olan bu kutsal ordunun askerlerine ikram ve saygıda kusur etmiyorlardı. Ama birkaç gün süren bir ağırlamadan sonra işin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Askerler önce Mahsul'e el koyuyorlardı, sonra da kızlara ve kadınlara. İtiraz edenler din adına öldürülüyordu. Katolik mezhebinden olmayan Ortodokslara ölüm çok daha çabuk geliyordu. Ama Katolikler de alıyorlardı talan, tecavüz ve şiddetten nasiplerini. Bir köyü soyup sovana çevirdikten sonra ikinci köye gidiyorlardı. Aralarında ahlak ve izan sahibi pek az komutan çıkıyordu. En iyi niyetli, en cesur komutanlar bile şarapları içtikten sonra sarhoşlayıp azan askerlerine söz geçirmekte zorlanıyorlardı. Balkan topraklarında haçlı asker gördüğünde tir tir titremeyen köylü kalmamıştı. Tivirtko, Rusça ve küçük Sejo dağların tepelerinde kurulu, keçi besleyen birkaç evden meydana gelmiş küçük köylerde barındılar bir kış boyu. Tivirtko üzerinde taşıdığı kıymetli eşyalarını, altın yüzüğünü, ucunda kraliyet arması bulunan kösteğini, sırma işli iç gömleğini, evlerinde kalma karşılığı köylülere armağan etti. Üçü birden kış boyunca çalıştılar. Tivirtko ve Sejo bütün kış dağlarda odun kestiler. Rusça köylü kadınlara bilmedikleri yemekleri pişirdi, hamurlar açtı, dikiş ve nakış öğretti, hastalarına baktı. Bahar gelip karlar eriyince haçlıların gidecekleri yerlere varmış olabileceklerini düşünerek tekrar yola koyuldular. Yanılmışlardı. Haçlılar münbit toprakları kolay kolay bırakacağı benzemiyorlardı. Ama onların peşinde değil, önlerindeydiler Allah'tan. Tivirtko korumasını aldığı kadın ve çocukla onların talan edip geçtikleri yerlere bir iki gün sonra ulaşarak emanetlerinin canlarını korumayı başarabiliyordu. Bin bir cefa ve güçlükten sonra Bosna topraklarına vardıklarında ilk yola çıktıkları güne göre her üçü de çok değişmişti. Bir yıla uzayan eziyetli yolculuğun sonunda Sejo zamanından evvel genç bir delikanlıya, Rusça büsbütün yıpranarak orta yaşlı bir kadına dönüşmüştü. Tivirtko ise olgunlaşmıştı. Yurduna, ailesine ulaşma isteğinin yanı sıra iki kişinin sorumluluğunu da yüklenmiş olduğu için hızlı hareket edememişti. Rusça'yı ve yeğenini sağ salim Bosna'ya ulaştırabilmek için yollarda bunca zaman kaybetmişti. Hiç tehlikeye atılmamıştı. Zaten dövüşmekten oldum olası hoşlanmamıştı Tivirtko. O ağabeyi gibi atak, dövüşken değildi. Onun yerinde Stefan olsa çoktan varmış olurdu menzilini. Ama Tivirtko ağır ağır sorumluluğundaki kadını ve çocuğu hiçbir tehlikeye atmadan yol almayı tercih etmişti. O zaman içinde ise hep düşünmüştü. Yanında getirdiği ve gözü gibi sakladığı bir iki kitabı baştan sona defalarca okumuş, yine düşünmüştü. İnsanoğlunun sırrını çözmeye çalışmıştı. Neydi acaba insanı böylesine açgözlü, şiddet yanlısı ve dövüşken yapan? Etrafına sadece sevgi ve şefkat ilham etmiş bir peygamberin getirdiği din adına, gökten indirilmiş melekler gibi parlayan şövalyeler bir yıldır talan ediyorlardı Balkanları. Bağları, bahçeleri dağıtıyor, kadınların ırzına geçiyor, erkekleri öldürüyorlardı. Allah adına yapıyorlardı bu işi. Tvirtko hep düşünüyordu ama çözüm veya yanıt bulamıyordu. Ara sıra diyetin sözleri takılıyordu aklına. Güç ve para, süsler, mücevherler, zengin giysiler, ağır yemekler insanı ruhundan, tanrısından koparıp şeytanın mekanına çeker. Dünya nimetleri şeytan işidir. Allah'a yakın olmak istiyorsan sakin ve sade ol. Pırıl pırıl üniformaları, gümüş gibi parlayan miğferleri, süslü ve besili atlarıyla haçlı ordusu şeytanı temsil eder hale geldiğine göre bir doğruluk payı olmalıydı dediklerinde. Ruhunun derinliklerine indikçe büsbütün çıkmaza giriyordu Tvirtko. Yanıtsız kalan soruları giderek çoğalıyordu. Sonunda sevgili şehrinin sorularına vardığında üstü başı perişan, ruhu, yüreği ve özellikle de karnı çok çok açtı. Önce ailesine kavuşmak, bir güzel yıkanmak ve rahat rahat bir yatakta uyku çekmek, uyanınca artık sadece yemek pişirmekle ilgilenen yaşlı dadısının onun için hazırlayacağı nefis böreklerini yemek, sonra da diyetle uzun uzun konuşmak istiyordu. Çok şey vardı söyleyeceği. Ruşiça ve Seca hakkında da konuşacaktı diyetle. Tvirtko hayal ettiklerinin hiçbirini yapamadı. Şehir kuşatma altındaydı. Haçlılar çepeçevre sarmışlardı surları. Şehre girip çıkan köylülerden bir şeyler öğrenmeyi umdu. Ama şehre ne giren vardı ne çıkan. Ruşiça ile oğlunu emin bir yerde bırakıp şehre tek başına girmeyi denedi. Kapılarda Haçlı muhafızları vardı. Kimliğini onlara açıklayamazdı. Madene doğru sürdü atını. Orada çalışan amelelerle konuşabilirdi. Doğru düşünmüştü. Maden işlemeye devam ediyordu. Havanın kararmasını, nöbetçilerin azalmasını bekledi. Madenden çıkıp köyüne yollanan bir ameliye yaklaştı. Şehirde neler olduğunu sordu. Babanın askerleri kendi muhasara altında tutuyor, dedi ameli. Bosna köylerinde çok kıyım yaptılar. Çok kişiyi öldürdüler. Bankul'in daha fazla kan akmasını önlemek için bugün anlaşma imzalayacakmış. Papaya boyun eğecekmiş. Bosna kilisesini Split papazlarına bağlayacaklarmış. Uluban günah ve haç çıkartacak, iyi bir katolik olduğunu ispat edecekmiş. Ne günlere kaldık. Ruşiça ve Sejo yaşlı bir çınarın gölgesinde dinleniyorlardı. Uzaktan bir atlının tozu dumana katarak geldiğini gördüler. Aa, bu gelen Tvirtko, dedi Ruşiça. Kötü bir şey var galiba, bu gelişi beğenmedim. Tvirtko yanlarına geldiğinde atından inmedi. Geri deniyoruz, dedi. Babam kilisemizi papanın kilisesine bağlıyormuş yeni baştan. Haçlıların bir yıldır yaptıklarını yakından gördükten sonra yaşadığım sürece kimse bana haç çıkarttıramaz. Sevgili babamın hatırına bile yapamam bunu. Biz de seninle döneriz, dedi Ruşiça. Evet, siz de benimle geleceksiniz. Yıllar öncesinden ağabeyime verilmiş bir sözüm var Ruşiça, dedi Tvirtko. Ona verdiğim sözü tutmak zorundayım. Çocuklarımızın asla katolik olmayacaklarına dair ona söz verdim ben. Ya Stefan'ın çocukları, Matei ve kızlar, diye sordu Ruşiça. Onlar Stefan'ın sorumluluğu altındalar ama Sejo'dan ben mesulüm. Yaşadığım sürece kimse sizin kılınıza bile dokunamayacak ve inancınızı değiştirmeyecek. Söz veriyorum, dedi Tvirtko. Sen ve oğlun benim korumam altındasınız artık. Geldiğimiz yere dönüyoruz. Atının üstünde yüksek tepelerden bir basa baktığında güneş batmak üzereydi. Sabahın ilk ışıklarında hep olduğu gibi yine kıpkızıldı nehir. Boşnaklar için kan ağlıyordu. İki küçük oğlanın nehrin kırmızı sularına dalıp çıktıklarını, güle eğlene itiştiklerini görür gibi oldu bir an. Elveda benim güzel Bosna, dedi Tvirtko. Elveda sevgili yurdum, sevgili aile. Elveda cefakar boşnak kardeşlerim. Elveda. Trebeviç. Ah gamlı kış güneşi aydınlığın. Bütün suçlarını kalbimde taşırım. Görerek, ah görerek, bilerek bir yığın karanlık gündüzün üstünde yaşarım. C.A. Kansu. Mart 1993. Dürbünle baktığında ta yokuşun en dibinde bir toz dumanı görür gibi oldu Burhan. Tanrım ne olur bu gelen nusret olsun. Nimet'e bir çözüm bulmuş olsa diye dua etti içinden. Toz dumanı yoğunlaşarak yaklaşıyordu. Her an umutları biraz daha artıyordu Burhan'ın. Bu beş bulutun arkasında belki de oğlunu yaşama bağlayacak mucize geliyordu. Nimeta'nın bulup buluşturduğu geçiş izinleri, kimlikler, belgeler, bir şeyler geliyordu. Bu hayale inanmak istiyordu Burhan. Dünyada bugüne kadar istediği her şeyden fazla istiyordu. Döne döne yokuş yukarı tırmanan yolda onlara yaklaşmakta olan vasıtanın oğluna umut taşımasını. Saatlerdir Fiko'nun başı dizlerindeydi. Çocuk yaralı bacağını üst üste konan parkalara uzatmış, babasının kucağında yatıyordu. Ağrı kesici iğnenin etkisi bir süre sonra azalmaya yüz tutmuş, Fiko hafif hafif inlemeye başlamıştı. Burhan çocuğun dikkatini yaralı bacağından alıp başka şeylere çekmek için ne yapacağını bilememişti. Bir ara Fiko'ya Milaçka kırmızıya dönüştüğü için nehir yine boşnaklar için kan ağlıyor dediğinde oğlu bu sözü ilk kez işittiğini söylemişti babasına. Oysa bu deyim kulin kadar eskidir demişti Burhan. Baba, bu kulin kadar eski lafı nereden çıkmış Allah aşkına diye sormuştu çocuk. Kendi soyadına da atıfta bulunan bu benzetmeyi ne zaman duysa irkilirdi Fiko. Nedense kendini eski püskü eşyaların satıldığı bir tozlu eskici dükkanında eprimiş, solmuş, yer yer yırtık bir işlemeli bohça gibi hissederdi. Anneannesinin sandığında bolca bulunan o hiçbir işe yaramaz, naftalin kokulu bohçalardan biri gibi. Burhan biraz da oğlunu oyalamak için bu sözün nereden çıktığını anlatmaya koyulmuştu. Fiko o kadar ilgiyle dinlemeye başlamıştı ki okul kitaplarında olmayan bu bilgileri, inlemeleri azalmış, dikkati Burhan'ın ona özetlediği boşnak tarihi üzerine yoğunlaşmıştı. Fiko da her çocuk gibi Tito'dan sonra yazılan resmi tarihi okumuştu okulda. Oysa şimdi bir ambulansta, babasının kucağında, hayatı pamuk ipliğine bağlı ağrılar içinde beklerken ülkesinin tarihine dair ne varsa öğrenmek istiyordu. Çocuğun ilgisini çeken bir konu yakalayabildiği için sevinmişti Burhan. Hiç olmazsa dayanılması zor bekleyişi kolaylaştırıyordu oğlu için. Bir masal anlatır gibi anlatmaya başlamıştı. Boşnakların serüvenini. Bir varmış bir yokmuş. 6. 7. yüzyıllarda Bosna topraklarını sayısı onu geçmeyen derebeyleri aralarında paylaşmış geçinip giderlermiş. Avrupa'nın en güçlü, en bağımsız derebeyleriymiş onlar. Bağlı oldukları krallıklara karşı görevlerini yerine getiremedikleri zamanlarda bile diğer feodal sistemlerde olduğu gibi topraklarını kaybetmezlermiş. Yıllar akıp gitmiş. 1082 yılında Macaristan kralı Bosna topraklarını işgal edince Stefan adındaki soyluğu kendine bağlı bir ban olarak atamış Bosna'ya ki Stefan onun adına idare etsin işleri. Yani Macaristan kralı için vergileri toplasın ve asker yetiştirsin. İşte o zamandan sonra birbirlerinin topraklarında gözü olmayan derebeyleri sık sık ban olabilmek için birbirleriyle de savaşır olmuşlar. Orta çağlarda üç güçlü ban vurmuş damgasını Bosna'nın tarihine. Bu prenslerden ilki 1180 yılında Boşnakları Sırbistan'ın egemenliğinden kurtararak tarihe Bosna'yı ilk kez özgür bir devlet olarak yazdıran Ban Kulin'miş. Daha sonra Ban Kulin Bosna Kilisesi'ni de özgürleştirmiş. Bogomil mezhebini Boşnakların resmi dini ilan etmiş. Ne çare ki yıllar sonra halkının Papa'nın Haçlı orduları tarafından diri diri yakılmasını önlemek için 1203'te Katolik'i kabul etmek zorunda kalmış. Bir yıl sonra da kederinden ölmüş. Ya ötekiler? Bosna tarihinde çok önemli iki ban daha varmış oğlum. İsimleri Kotromaniç ve Tirt koymuş. Prens Kotromaniç 1322 yılında tahta çıkmış. Onun zamanında her sekte Bosna devletinin sınırlarına dahil edilmiş. O da Bogomil olduğu için Papa'nın Haçlıları tarafından işkenceyle Katolik olmaya zorlanmış. Tvirtkoy ise 1353'te tahta geçmiş. Sınırlarını Dalmaçya kıyılarına kadar genişletmiş ve ünvanını bandan krala değiştirmiş. Bosna Krallığı onun zamanında en geniş sınırlarına ulaşmış ama gelmiş geçmiş 18 adet Bosna banı ve kralı arasında efsanevi bir kimliğe sahip olmak sadece Ban Kulin'e nasip olmuş. Boşnaklar onun adına şiirler ve şarkılar düzmüşler. Devrinden bereketli altın yıllar diye söz etmişler ve herhangi bir şeyin zaman içindeki eskiliğini anlatmak için de bildiğin gibi Kulin kadar eski deyimini kullanır olmuşlar. Burhan gözleri kapalı olduğu için uyuyor sanmıştı oğlunu. Susmuştu. Başı önüne düşmüş, bir süre onun içinde geçmiş, bir rüyanın tam ortasında Fiko'nun "Baba, biz madem Hristiyandık, neden sonra Müslüman olmuşuz?" diyen sesiyle irkilip kendine gelmişti. Oğlunun kuruyan dudaklarını ıslatmıştı matarasındaki suyla. Ayağındaki yarayı kontrol etmiş, sargı bezini incelemişti. Kanama durmuş gibiydi. Ambulansa sinmiş kan kokusuna burnu biraz alışmıştı Burhan'ın. "Biraz uyumak ister misin?" diye sormuştu. "Baba, biz niye Müslüman olduk?" diye yinelemişti çocuk. "Hristiyanken niye döndük? Şimdi bunu öğrenmek istiyor musun gerçekten?" Güneş gökyüzünde yükselmeye başladığından beri ambulansın içi ısınmış, kan kokusu Burhan'ı yeniden tutmaya başlamıştı. Nusret bir türlü dönmüyordu. Zamana karşı bir sabır savaşı vermekseydiler ve boşnakların neden Müslüman oldukları şu anda umurunda bile değildi Burhan'ın. Olmasalardı belki de başlarına bu işlerin gelmeyeceğini düşünüyordu. O zaman bu Sırp kasapları ya da kalle şırvatlar ne bahane bulacaklardı acaba onları yerlerinden etmek için? "Boşnaklar aslında pek de dönmüş sayılmaz Fiko," demişti Raif. "Bogomil inançlarına çok yakın bir dindi Müslümanlık. Anadolu denen topraklarda Osmanlı İmparatorluğu kurulmuştu biliyorsun. Türkler akınlar düzenlerken ufak ufak göç de etmeye başlamışlar Balkanlara. Bu göçler meğer Osmanlıların fethi propagandalarıymış. Fethetmeyi düşündükleri topraklara önceden Anadolu dervişlerini gönderip gönül kazanırlarmış. Bir nevi halkla ilişkiler yani," demişti Burhan. "Aynen öyle." Burhan'ın gözü Fiko'nun bacağındaydı. Sargının üzerine taze kan çıktığını fark etmişti ama oğlunu ürkütmek istemiyordu. Raif Burhan'ın ilaç çantasını karıştırmaya başladığını görünce Fiko'yu oyalamak için o sürdürmüştü anlatmayı. "Orta Çağ Hristiyanlığın en karanlık dönemi. Papa Roma'ya bağlı Katolik Kilisesi adına, Patrik de Bizans'a bağlı Ortodoks Kilisesi adına canını okuyor Bogomillerin. Onlara yapılan eziyetin haddi hesabı yok. Boşnaklar inatçı adamlar. Kıyımlara, işkencelere, eziyetlere rağmen vazgeçmiyor inançlarından. Bu Bogomiller de Hristiyan değil mi zaten? Alıp veremedikleri neymiş?" Fiko ilgileniyordu konuyla. Burhan çantadan bir enjektör çıkarmıştı. "Yine mi yine yapacaksın baba?" bıkkındı Fiko'nun sesi. "Boş ver benim ne yaptığımı oğlum. Sen dayını dinle," demişti Burhan. "Evet dayı, anlat." "Gider ayak tarihimi öğreniyorum işte ben de. Neden acaba bunları hiç konuşmamışız daha önceleri?" "Nereye gidiyorsun yeğen?" diye sormuştu Raif. Aynı anda birazdan Fiko "Öbür tarafa." Babası da "En yakındaki hastaneye," demişlerdi. Burhan oğlunun sözünü kendi lafı bittikten sonra algılamıştı. Tekrar konuşmaya başladığında sesi titriyordu. "Fiko, öbür tarafa gitmiyorsun oğlum. Daha çok çok gençsin. Önünde uzun ve mutlu bir yaşam olacak. Buna bütün kalbinle inan. Annen biraz sonra bir çözümle bize ulaştığında bu kabus bitecek. Her şeyin yolunda gitmesi için umutlu olmalıyız. Tek çaremiz bu." Raif bu çok hassas konuyu bir an önce kapatmak için gevezeliğe başlamıştı yine. "Nerede kalmıştık? Ha, hiç konuşmamıştık bunları sahi. Çünkü biz artık tek bir millet olmuştuk. Farklılıklarımızı ön plana çıkartmak istemiyorduk. Öyle veya böyle Yugoslavlardık işte." Yüzünde çok tuhaf bir gülümseme vardı Raif'in. Biraz tükürür, biraz ağlar gibi. Müslüman olmalarını kimsenin gözüne sokmadıkları halde başlarına neler gelmişti. Bu Bogomiller de Hristiyandı ama haç çıkarmaya, vaftiz edilmeye ve İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmıyorlardı Fiko. İsa sadece bir peygamberdi onların gözünde. Kiliseye gitmeyi de sevmezlerdi. Ama içleri sevgi dolu ve tertemizdi. Dünya nimetlerinden uzak kalarak Tanrı'ya ulaşacaklarına inanıyorlardı. Çünkü dünya şeytanın cirit attığı yerdi. Cennet ise Tanrı'ya aitti. Gerek köylüler olsun gerekse boşnak beyleri o sırada Balkanlara yayılmakta olan Bektaşi dervişleriyle bir gönül bağı kurmaya başlamışlar. İnançlarında benzerlikler de olduğu için biliyor musun? Anadolu Müslümanların da Bogomiller gibi Zerdüşt'ten etkilendiklerini, şamanistler taşıdıklarını okumuştum bir zamanlar. "Kafamı karıştırıyorsun dayı." "Kafa karıştıracak bir şey yok ki burada. Kendi kiliselerinden çekmedikleri kalmayan Bogomiller inançları arasında da bu kadar benzerlik olduğuna göre çaresiz Müslüman olmuşlar desene dayı." "Çaresizlikten değil Fiko." Raif Fiko'nun bir şeyi iyi anlamasını istiyordu. "Katoliği seçselerdi Osmanlı'ya hiç fark etmezlerdi. Din baskısı yapmıyordu Osmanlı. Onun derdi vergisini toplamaktı. ibadetlerinde serbest kalmak şartıyla Osmanlı devletlerine Müslüman olarak geçmeleri teklif edilmiş. Hristiyan olarak kaydedildikleri takdirde yine Katolik ya da Ortodoks kiliselerinin baskısı altında kalacaklarını düşünen Boşnaklar bu teklifi kabul etmişler. İslamlaşma bir gecede olmamış Fiko. Yüzyıllara yayılmış. 15. yüzyılın sonlarına doğru Bosna'da Müslümanların sayısı Hristiyanların 8'de 1 iken 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bir de bakıyorsun Boşnakların yarısı Müslüman olmuş. Burhan bir metercin iğnesi daha yapmaya hazırlanıyordu oğluna. Tarih dersinde bir dakika ara verin demişti oğlunun kalçasına iğneyi batırırken. Baba, sen iğne vurmayı ne zaman öğrendin diye sormuştu Fiko. Savaş insana her şeyi öğretir. Bir de barış içinde yaşamayı öğretse keşke. Burhan iğneyi yaptıktan sonra Raif'e dönmüştü. Yahu ben senin tarihe bu kadar meraklı olduğunu hiç bilmiyordum demişti. Enişte, hepimizin bir gizli yönünü ortaya çıkardı bu savaş, öyle değil mi? Ben de sende saklı bunca cevheri görememiştim yıllardır. Gülmüştü Burhan. Keşke demiş ve susmuştu. Raif düşünmüştü bu cümle nasıl tamamlanırdı diye. Keşke savaş olmasaydı da sen bendeki cevheri görmeseydin mi? Yoksa keşke bendeki cevheri Nimet'e de görebilseydin mi? Burhan'ı bu kadar yakından tanıyalı beri ablasını ne zaman düşünse ince bir sıkıntı kaplıyordu içini. Bu kez de kendi sıkıntısından kurtulmak için yine Fiko'ya dönmüş, tarih dersine devam etmişti.